Ayrım 11.
Gölgesizler, Cıngıl Nuri'nin yıllar önce kaybolması ve binlerce yıl sonra ortaya çıkmasının ardından güvercinin, muhtarın, berber çırağının ve romanın diğer kahramanları Cennet'in oğlunun, bekçinin, Reşit'in, Ramazan'ın, hatta kentteki berber dükkanının çırılçıplak bir gerçeklikken birden açıklanamaz biçimde bir dalgınlık, bir susuş, bir telaş, bir tuhaf gülüş boyunca düşe dönüşmeleri, uzun bir süre yok oluşları, sonra ansızın beklenmedik biçimde yine tam olarak açıklanamayan bir nedenle ortaya çıkışları, bu çıkışlarıyla bir gizi ışıtacakları yerde bir gerçeği gize dönüştürmeleriyle sürer gider. Öyle ki roman boyunca her şey ve herkes acımasız derecede gerçek, bir o ölçüde de gerçek dışı. İşte Hasan Ali Toptaş'ın okuru varlık yokluk sorununun duyumsanmasındaki kesinlikten kuşkuya düşürmeye götüren başarısı ve romanımıza armağanı. Gölgesizlerle ilgili son bir saptama. Ağırlıklı olarak köyde geçen roman, edebiyatımızdaki köy romanı olgusuna olağanüstü bir açılım, bir derinlik ve yeni bir boyut getirmektedir. Kan davası, tarla kavgası, yalancı politikacı, imamla öğretmen çatışması olmayan, romanda öğretmen yoktur, her şeyin yalnızca dış gerçekliği içinde tek boyutla verildiği köy romanı alışkanlığını altüst eden, köy romanı kavramını yeniden oluşturan bir roman Gölgesizler. Hasan Ali Toptaş'ı yürekten kutluyorum. Olayların ve insanların artık tekrarlıya tekrarlıya tekrar olduğu unutulan bayat bir hareketle var oldukları, yaşlıların yürüyen bir kemik ağacı gibi takırdıya takırdıya dolaştığı, sözlerin mavinin tonlarını tekrarlıya tekrarlıya tüten sigara dumanları arasında yükseldiği, uzaklaşan görüntüyle yaklaşan ses arasında sıkışıp kalmış, masal tozuna bulanmış fısıltılarla büyüyen bu büyük roman hakkında bir tümce bile sayılmayacak bu yazıyı okuduktan sonra, Türk romanının geldiği noktayı görmek için Gölgesizleri okuyun yalnızca kendiniz için. Varlık Dergisi, Aralık 1995. Şimdi senden yare kalan. Şimdi senden yare kalan, ne ayını almış bir gökyüzü, ne de ince uzun bir ırmaktır dağlara dokunarak akan. Şimdi senden yare kalan, bir mendil uçları yanmış, belki de mavi bir gül, dibi gözyaşlarıyla sulanmış. Şimdi senden yare kalan, gözyaşı silmiş bir mendil. Yakımlar 33. Ölenler ölümü bilmez, ölüm kalanlar içindir. Kimindi söz anımsamıyorum. Birden dilimin ucuna geldi ölüm haberini okuyunca gazetede. Ölüm, insanın üstesinden gelemediği, zamanını seçemediği yaşamın en acılı son büyük gerçeği. Kim olursa olsun, yaşı ne olursa olsun, içten içe sesse de kimsenin kabullenemediği ama katlanmak zorunda kaldığı bir olgu. Sıralısı olur mu ölümün? Herkesin kendini hazırladığı bir ölümde bile, ölümün gerçekleştiği an sırasızdır, sarsıcıdır. Böylesine beklenmedik bir ölümde ise bu sarsıntı iliklerine dek üşütüyor insanı. Bir şairin, bir sanatçının ölümü, insanın ve doğanın açıklanıp aşılması eyleminin, bir başkası tarafından tamamlanamayacak olan güzelliklerin yarım kalması olduğundan mıdır daha bir etkili, acılı oluyor? Şair Abdülkadir Bulut'u bir trafik kazasında sırasız ve sarsıcı bir ölümle 42 yaşında sonsuza yolcu etti bu dünya. 1943'te Anamur'un Akine köyünde doğmuştu. Öğretmen şairlerimizdendi. Bir köyde Atatürk'ün Bursa nutkunu okuttuğu için 2 yılı aşkın bir süre açıkta kalmış, Danıştay kararıyla dönmüştü görevine. 1960'da Varlık Dergisi ile başlar şiir yolculuğu. Milliyet Sanat Dergisi'nin açtığı 1974'ün en başarılı şairi yarışmasında ödül alır. Çeşitli sanat ve edebiyat dergilerinden geçerek bugün Geride Bir Çocuk romanı, Üveyikler Göçerken 1981, Birisi Çocuklar İçin Olmak Üzere, Kahveci Güzeli 1981, Toplam 6 şiir kitabı bırakarak noktalandı bu yolculuk. Sen Tek Başına Değilsin 1976, Acılar Yurdumdur 1981, Yakımlar 1982, Gözyaşları da Çiçek Açar 1983, Yurdumun Şiir Defteri 1984. Neruda, bir şair yaşamının ilk aşaması ana yurdunun öz değerlerini soğurmaya adanmalı, daha sonra karşılığını ödemeli. Şiiri ve eylemiyle halkının gelişip olgunlaşmasına katkıda bulunmalı der. Abdülkadir Bulut da bir parçası olduğu Akdeniz kıyılarının, Torosların, Türkmen oymaklarının coğrafi ve kültürel motiflerini çağdaş bir içerikle doldurup şiirine aktarmıştır. Onun şiirlerinde başı yarpuzlu sular, günlük ağaçları, büyüdükçe annesine benzeyen göçebe kızlar, mısır ve kırmızı biber, frenk incirleri, ılgın ağaçları, yağmura karşı çay içilen üstü çinkolu balkonlar, türkülerin yalınlığında ve duyarlılığında ama türkü formunda değil, girer şiiri, şiirin imge yapısını oluşturur. Her şair yaşadığı dönemi, yurdunun gerçeğini içinde akıtacağı bir su yolu, bir duyarlılık arar, bulur, oluşturur. Söyleyeceği sözü bu kanala akıtarak dile getirir, yayar, çoğaltır. Onun şiirlerinde arkadaş duyarlılığı, çocuk imgesi gibi böyle bir çıkış yoludur. Ülke gerçeğini, bir dönemin toplumsal sancılarını yaşayan, diyetini ödeyen arkadaşlar aracılığı ile sokar şiire. Okura bu duyarlılıkla, bu imgeyle duyurur şiirin perde arkasındaki toplumsal gerçeği. Sararan, yıkılan, kararan, acıyı sürme gibi gözlerine çeken, oğlunun fotoğrafını bağrına basarak ağlayan bir anada oluşan yüz, şiirlerinin gerçek serüveni olmuştur. Diğer yandan şiirinde önemli bir yer tutan çocuk imgesi onun için her şeyin başlangıcıdır. Ön düşüncedir, ön sözdür. Suyu, ateşi, çiçeği yapan, onu anlamlı kılandır. Bu yüzden çocuklar onun şiirinde geleceğin simgesi, saflığın, güzelliğin anlatım yolu, çıkış kapısıdır. Ölüm. Genç ölüm, erken ölüm, kötü ölüm. Geride bıraktığı 6 kitaba karşın, şiiri henüz tüylenme döneminde olan bir şairim. Bakalım şiirim tüyünü düzüp alasını, sürmesini çekebilecek mi göğsüne? Benim üstünde titrediğim nokta işte burası, dediği bir sırada yenildi ölüme. Ama o daha önce davranıp yanıtını vermişti şiirleriyle ölüme. Hayatın karşısında. Dağ başlarında taş gibi olmak güzel şey, öyle sessiz ve kendi halinde. Ama bundan önemlisi her gün biraz daha kayalaşmak, halkınla birlikte, halk içinde. Kaya gibi olmak da yetmez, bütün mesele hayatın karşısında sıkmak dişi, sağlam atmak ayağı, kıyımlarda, kıranlarda bile açtırmamak dibindeki toprağı. Acılar Yurdumdur. Yarın Dergisi, Eylül 1985. Kemal Özer'in şiiri. Benim Kemal Özer'den okuduğum ilk şiir Ağıt, Gül Yordamı, ilk kitap Kavganın Yüreğidir. Ağıt şiirini, şiirin şairden ayrı olarak okur tarafından farklı algılanmasının olağan, hatta gerekli ve kaçınılmaz olduğunun anlatıldığı bir yazıda okumuştum. Annen mi bir kadın, geciken bir kadın gece yatısına, ölüm kendini göstereli babamın saçlarından, günübirlik bir kadın Üsküdar'la İstanbul arasında. Babamdı, sakalıydı babamın, bir akşam göle batırdı, çıkmamak üzere bir daha, hepsi de ekmek kokardı, sayısı unutulan parmaklarının. Akşam bir attır bütün ülkelerde, serin esmer bir attır, terkisine çocukların bindiği. Bir babanın ölümü ardından annenin, evin ve çocuğun acısı ve çırpınışıydı sözü edilen. Ancak bu öyle alışılmış bir yakınma değildi. Şiirin imge yapısı, bunun uyandırdığı bir çağrışım, bizi hem bildik hem yepyeni bir söyleyişle ürpertiyordu. Ölümün kendini babanın saçlarından göstermesi, babanın sakalının bir daha çıkmamak üzere bir göle batması, sayısı unutulan parmaklarının ekmek kokması, İstanbul'la Üsküdar arasında gündelik bir kadın olan annenin ölümün ardından savruluşu. Ölüm acısının bu kadar farklı, dolayımı geniş ve örtülü bir çağrışımla ama yine de insanın etini sızlatacak bir yalınlıkla söylenişi benim için yeniydi, şaşırtıcıydı. Bu şiirin yer aldığı ilk kitap Gül Yordamı'nı epeyce sonra okudum. 1970'li yılların siyasal ve toplumsal çalkantılarla dolu acılı yıllarıydı. Aydınlıktan ve ilerlemeden yana olan herkes kendine toplumsal sorumluluklar edinmiş, bir biçimiyle kavganın yüreğindeydi. Bunca geç kaldığıma üzgünüm diyen şiirlerle çıka geldi K. Özer. Bulanıklıktan sıyırıp yaşamı, insanın yüreğini bir dizeyle birleştirmek için geciktiğine bir özür, bir hayıflanma. Kendi gerçeğini ve geçmişini arayışa verdiği yanıt, onun bundan sonraki şiirinin ana damarını gösteriyordu. Ter döken ilk insan senin soyun, toprağa ilk işleyen, ilk yapıyı ekleyen doğaya. Akşam olurken bir su kıyısında belini ağaca verip de ilk türküyü söyleyen. Kemal Özer'in şiirinde yeni bir dönemeci gösteren bu kitapta hayata ilişkin sorgulama, alınan yeni tavır, geleceğe bakış ve şair sorumluluğu öteki şiirlerle sürer. Üretmeyenler yaşamı ve rüzgarı göğünden, denizi balığından esirgeyenler, kökleri toprakta değildir onların. Sudan ve havadan uzağa sürdükçe bir kağıt kadar boş ve beyazdırlar. Ve bir çanak parçası kadar eklenmesi olanaksız öbür parçalarına. Doğa durur ve ilerlemez çünkü damarlarında. Yeniden ilk şiirlere dönersek, Gül Yordamı, Ölü Bir Yaz, Tutsak Kan. İkinci yeninin en iyi şairlerinden sayılan Kemal Özer'in bu ilk üç kitabı, şiirin izlekleri açısından şair beninin merkez alındığı, toplumsal konuların şiirden uzak tutulduğu, küçük yaşam parçalarının, ayrıntıların özenle seçilip işlendiği kitaplar. Biçim açısından ise son derece titiz, arınmış, sözün safralarının atıldığı bir kuyumcu işçiliğinin gözlendiği, ilk çıkış acemiliklerinin hemen hemen hiç görülmediği kitaplardır. Her ne kadar bu kitaplar için bir genelleme olarak ikinci yeni çizgisinde denilse de, İzlek olarak biraz eşelenince sonraki kitaplarda karşımıza çıkan toplumsal izleklerin uçlarını, biraz örtülü, çağrışım alanı uzak biçimde bu şiirlerde görürüz. Meryem, Gül Yordamı, Kralın Adamları buna örnek olarak gösterilebilir kanımca. Tutsak Kan'da, atımı bir yerde duramamanın güzelliğine bağladım diyen şair, ülkenin o günlerde geçirmekte olduğu sosyal, siyasal ve kültürel çalkantıların da etkisiyle şiirini bağlandığı yerden çözerek toplumcu gerçekçiliğin duyarlılığı ve sorumluluğuna bağlayacaktır. Ve bu kanaldan şiirler, kitaplar peş peşe gelecektir. Birer ikişer yıl arayla yaşadığımız günlerin şiirleri, Sen de Katılmalısın Yaşamı Savunmaya, TDK Şiir Ödülü, Geceye Karşı Söylenmiştir, Kimlikleriniz Lütfen, ÖF Toprak Şiir Ödülü, Araya Giren Görüntüler, Sınırlamıyor Beni Sevda, İnsan Yüzünün Tarihinden Bir Cümle, Yunus Nadi Şiir Ödülü, Oğulları Öldürülen Analar, Bir Adı Gurbet, F.O. Bayır Şiir Ödülü yayımlanır. Ben bir kılavuzum, bakmakla görmek arasında, İşim gücüm görünür kılmak bakılan her şeyi diyen Kemal Özer'in ikinci dönem diyebileceğimiz bu dönemdeki şiirlerinin genel karakteristiği, ortak özelliği olarak her bir şiiri bir emek, bir barış türküsü, bir anı tespitidir demek yanlış bir yargı olmayacaktır. 1 Mayıs yürüyüşünden Şili halkıyla dayanışma gecesinden, Olimpiyat için kara şarkıdan, Bulgaristan için bir güzelleme sayılacak gül çeşitlemesinden, Halic'in teri ve kirinden, Rotterdam, Varna, Budapeşte tanıklıklarına kadar bir yanı göçebe, bir yanı çağdaş olan bu uzun yol sürücüsü, araya giren, üstümüze kapanan, elimizden kaçan görüntülerin usta bir tutanakçısıdır. Bunca bezgin insan arasında tahta perdenin öte yanını görmek için sıçrayan tek kişidir şair. Eğer bu usta tutanakçı, sıçrayan bu genç adam olmasa, o küçük bulut güneşi kapatmadan önce hiçbirimizin dikkatini çekmeyecektir. Ve şair durmadan sorular soran insandır. Sorularına bulduğu yanıtlarla yatışsa da kısa bir süre sonra kendi yanıtını beğenmeyen ya da yanıtını yetersiz kılacak yeni sorular bulan insandır. Deyim yerindeyse bir ayakkabı çivisi gibi kendine batandır. Gelin Kemal Özer'in bundan 22 yıl önce bir yıl sonunda 31-12-1973 sorduğu sorulara kulak verelim. Aradan bunca yıl geçmesine karşın nasıl koruyor güncelliğini ve geçerliliğini? Bir soru kanırtıyor dudaklarımı sabahtan akşama sormayı düşündüğüm. Duruşmada değil miyiz kaç yıldır? Ağaçlar, gün ışığı, gökyüzü, deniz duruşmada değil mi sabahtan akşama? Duruşmada değil mi sofrası, tezgahı, harmanı, beslediği umut, devşirdiği sevinç insanın? İnanmak güzel günlerin geleceğine ve istemek, akıtılan ter, dökülen kan duruşmada değil mi? Düşünen beyin, oluşan bilinç, çarpan yürek. Bütün sokaklar kentlerde kaç yıldır? Sokaklarda bütün evler, evlerde bütün çocuklar. Çocuklarda bütün yarınlar çağrılı değil mi? Yeniden başlamıyor mu hepimiz için her sabah bu duruşma? Emek ve barış, dayanışma ve özgürlük, sevgi ve incelik, yurt ve gurbet, öfke ve umut, saygı ve alın teriyle ördüğü bunca yalın şiir, koca bir halk için uçurulmuş birer özveri güvercini, birer serin çardak altı, birer dingin bilgeliktir, bize umut, sevgi ve güven veren. Değirmendere, 25 Mart 1995. Yüzüyle susup yüzüyle konuşan bir şair. Hemen hemen tüm şairler için ilk kitap kaçınılmaz bir tehlikedir. Bir süre sonra şiiri tıkanan ve bir heves olarak kalan kişiler için ömür boyu sızlayacak bir yara, şiiri bulan ve sürdürenler içinse ileride ah keşke acele etmeseydim denilen bir maceradır. Hayati Baki'nin sonrasız dönüş yalnızlığı çok az ilk kitapta görülebilecek bir olgunlukta okur önüne çıkmış. Bu nedenle de sözünü ettiğimiz tehlikeyi aşmış bir ilk kitap olarak 1992'nin son ayında yayımlandı. Ancak gariptir ve yazıktır ki bir yıldan fazla bir zaman geçmesine karşın ciddi, yansız ve dikkatli edebiyat eleştirmenlerinden, şairlerden ve dergi yöneticilerinden bir yankı gelmedi. Bilebildiğimiz kadarıyla iki ciddi yazı, Yeni Biçem Dergisi'nin Mayıs 1993 sayısında Hilmi Haşal, Kıyı Dergisi'nin Ağustos 1993 sayısında Tuğrul Asi Balkar tarafından yazıldı. Edebiyatta lonca ilişkileri geçerlidir diyen ve bir şairden söz edebilmek için 3-5 kitabını bekleyen garantici edebiyatçıların kulakları çınlasın. Eğer gerçekten böyleyse, 5 kitapta yayımlasa Hayati Baki hep kenarda kalacak, kimse orada bir başına kalan bu yalnız suyun derinliğini anlamak için bir çaba harcamayacaktır. Çünkü her türlü lonca ilişkisinin dışında, sesin resmini yapmakla cezalı, 44 yaşında muhalif bir çocukla karşı karşıyayız. Balı kırda, kendi pazarda gezen şuaranın da kulakları çınlasın. İlk kim ileri sürdü bilemiyorum Cahit Külebi'nin şiiri için halk şiiri geleneğini sürdüren halk şiiri geleneğine yaslı şiirler yargısını. Külebi ile ilgili daha sonra ileri sürülen tüm savlar bu yanlış ya da eksik yargının peşine takılıp gitmiştir. Halk şiiri, türküler Cahit Külebi'nin duyarlılığını oluşturmuştur, yoksa şiirinin biçimini ve biçemini değil. Hayati Baki'nin şiirlerini ilk okuyan kişinin, katranla emzirilmiş hüzün, küf ve avuyla yıpranan çalınmış yüzümüz, ki beni acıya ve yalnızlığa sardılar, küflü kuyular emziren günlerden geçtim gibi dizelerden hareketle varacağı kaba sonuç, bu dizelerdeki umutsuzluk, yalnızlık ve acı izleyine bakarak bu şiirin bir umutsuzluk şiiri olduğudur. Şiirin kolay anlaşılırlığının ardına takılmış ucuz ve tehlikeli bir yargıdır bu. Burada söz konusu olan kendi benini toplumun boy hedefi yapmış, muhatap hasretiyle yanan Mevlana, bir tedirginin, toplum tarafından ikide bir dağıtılan bu hedefte kendi benini parçalamadan korumaya çalışması, bir bütün olarak tutabilme çabasıdır. Yoksa boynuna umutsuzluk yaftası asılan şair, "Kötü tarih, çirkin doğa, piç bir aşkla boğuldum. Ateşlerle oynadım, güller sundum kalabalık kentlere. Gözüm düştü gözlerine, saçlarına sarıldım. Ses ver bana, çağır beni sevgili güzel çocuk," diyebilir mi?